Sayın Murat Emir ve bazı CHP'li siyasetçilere müvekkil Adnan Oktar'dan hatırlatma. Kendilerinden olmayanlara yapılan hukuksuzluğu meşru görenlerin adalet beklentileri beyhudedir. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir, 10 Ekim 2025 tarihinde TBMM'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Avukat Hayati İnanç'ın, müvekkil Adnan Oktar'ın yargılandığı dosyada güya araya girerek, kanun dışı yöntemlerle yargıyı yönlendirmeye çalıştığını iddia etmiş ve müvekkil Adnan Oktar'ı töhmet altında bırakmıştır. Sayın Murat Emir, hukukçu kimliğine rağmen, hiç araştırmadan, müvekkil Adnan Oktar'ın avukatlarına sorup konunun aslını öğrenme gereği duymadan, sadece duyduğu bir dedikoduya dayanarak böyle bir iddiada bulunmuştur. Müvekkil Adnan Oktar, Sayın Hayati İnanç'ı hiç tanımamaktadır, hayatının hiçbir döneminde bir bağlantısı, görüşmesi veya ilişkisi olmamıştır. Sayın Murat Emir çok küçük bir araştırma ile bu bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekken, sadece iftira dedikodu niteliğindeki bir iddiaya itibar etmiştir. Oysa, Sayın Emir hiçbir gerçekliğe dayanmayan, uydurma bir dedikodudan ibaret olan bu iftirayı tekrar ettikten 2 gün sonra, sosyal medyada kendisi hakkında bazı iddialar yer almıştır ve müvekkil Adnan Oktar bu iddialara hiç itibar etmemiştir, hüsnü zan ile değerlendirmiştir. Müvekkile yönelik kumpasın medya ayağını oluşturan ve polis operasyonu öncesi toplumda müvekkil aleyhine infial oluşturmak için kullanılan Yeni Akit gazetesi, Sayın Murat Emir'le ilgili, diplomasının sahte olduğu, sahibi olduğu göz hastanesinde sahtekarlık yoluyla SGK'yi dolandırdığı, gayri ahlaki ilişki içinde olduğu gibi bazı iddialara yer vermiştir. Müvekkil Adnan Oktar, Sayın Murat Emir'in aleyhindeki bu iddiaların hiçbirine itibar etmemektedir. Müvekkil aleyhinde iftira içerikli yayınlar yapanlar, bugün Sayın Emir ve birçok CHP'li siyasetçi veya bazı gazeteciler aleyhinde de karalama kampanyaları düzenlemektedir. Müvekkil, ittifak ederek bu iftiralara karşı durmak, bu çevrelerin yalanlarına inanmayarak onların kötülüklerini etkisizleştirmek gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle de bu çevrelerin hiçbir kötü sözlerine itibar etmemektedir. Oysa Sayın Emir, kendisine ve partisine iftira edenlerin, hakaret edenlerin sözlerine itibar edip, müvekkil Adnan Oktar'ı suçlayıcı konuşabilmektedir. Bu şekilde kendi iftiracılarını da onayladığını fark etmemektedir. CHP, kendi mahallesinden olmayanların maruz kaldıkları hukuksuzluklara arka çıkmaya devam ettiği sürece ne CHP ne de Türkiye bu adaletsizlik sarmalından kurtulamaz. Müvekkil Adnan Oktar'a husumetli bazı çevreler Sayın Hayati İnanç'ın güya İstinaf Mahkemesi'nin müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında lehe karar vermesi için aracı olduğunu iddia ederek, istinaf hakimlerine de iftira atmışlardır. Sayın Emir de konuşmasında bu gerçek dışı iddiayı dile getirmiştir. Sayın Emir'in bu iftirayı tekrar ederken göz ardı ettiği çok önemli hususlar bulunmaktadır. Bahse konu istinaf hakimleri sol görüşlüdür, yani Sayın Emir'le aynı dünya görüşüne sahiptirler. Ayrıca dürüstlükleri ve liyakatleri ile tanınan, bilinen hakimlerdir. Sayın Emir kendi görüşünden ve itibar sahibi kişilerin dahi hak ve hukukunu koruyamazken, hatta onlara saldıranlara destek çıkarken, tüm bir ülkenin hakkını, hukukunu, adaletini korumaktan bahsetmesi inandırıcı olmayacaktır. Sayın Hayati İnanç'la ilgili iftirayı yayanlar ve adı geçen istinaf hakimlerini karalayanlar, bugün CHP'ye yönelik itibarsızlaştırma, iftira, karalama faaliyetlerini yürüten sosyal medya infazcılarıyla aynı kişilerdir. Müvekkil Adnan Oktar'a kurulan yargı kumpasında kullanılan medya ve basın aparatları, CHP'ye yönelik saldırılarda da kullanılmaktadır. Müvekkil Adnan Oktar'a yönelik kumpası yöneten kumpas ofisi, CHP aleyhine de faaliyettedir. Sayın Emir, bu kişilerin iftiralarını tekrar ederken, bu iftiracıları meşrulaştırmakta ve aslında bu kişilerin CHP aleyhindeki iddialarını da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca bahse konu istinaf hakimleri, müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarının %100 lehine bir karar vermemişlerdir. Çok ağır baskı ve tehdit altında karar vermek zorunda kalan hakimler, bir yıl boyunca inceledikleri dosyalarda, hukuksuzluklar alenen görülmesine rağmen kararın tamamını bozmamıştır. Onlardan sonra gelen heyet de 800 klasöre yakın dosyanın hiçbir klasörünü açmadan, yıllara dayanan yerleşik içtihatlarına taban tabana zıtlık yaratacak şekilde, hükmedilen ceza kararlarının hepsini onayarak 2 gün kadar kısa bir sürede karar vermiştir. Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarına 7 yılı aşkın süredir düşman hukuku uygulandığını CHP görmezden gelmemelidir. Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik hukuksuzluklar, bugün CHP'nin yaşadıklarının kat be kat fazlasıdır. Sayın Murat Emir'in hem bir CHP milletvekili hem de bir hukukçu olarak, ilettiğimiz dosyaları dikkatle incelemesini tavsiye ediyoruz. Böylece bugün yaşananların ilk olmadığını, yıllardır sistematik şekilde Adnan Oktar ve arkadaşlarına uygulandığını görecektir. Müvekkil ve arkadaşları aleyhindeki cinsel saldırı iftiraları, yıllarca arkadaş grubunda bulunan bazı kadınların emniyete şüpheli gibi çağırılıp, bunları söylemezsen sanık olursun tehditleri altında, suni olarak oluşturulmuş gerçek dışı iddialardır. Bir arkadaş grubu, tehditler, basında oluşturulan infial ve baskılar sonucunda, bir ay içinde şüpheli ve şikayetçi diye iki parçaya bölünmüştür. Bu kadınlar, nasıl olduysa, bir ay içinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki mali şubeye cinsel saldırı ihbarında bulunmak için, sırayla giderek şikayette bulunmuşlardır. Cinsel saldırı ihbarının mali şubeye yapılması, bu kadınların yıllar sonra aniden şikayette bulunmaya karar vermeleri hayatın olağan akışına aykırıdır. Tutuklamalardan sonra da baskı ve tehditler devam etmiş, avukat Fuat Selvi başta olmak üzere bazı avukatlar, etkin pişman sanık devşirmek için cezaevlerini dolaşmaya başlamış, müvekkilin arkadaşlarına devlet üzerinizi çizdi, bir daha ne Adnan Oktar ne de siz gün yüzü göremeyeceksiniz, buradan ancak cenazeniz çıkar, eğer cezaevinden çıkmak istiyorsanız, iftiraları kast ederek, bunları söyleyin yeter, biz etkin pişman metnini geliştiririz diyerek iftira karşılığında tahliye vaat etmişlerdir. Gerçekten de iftira atmayı kabul edenler, bir gün içinde tahliye edilmişlerdir. MASAK raporlarında hiçbir suç unsuru olmamasına rağmen, gruptaki herkesin mallarına, banka hesaplarına, ailelerinden miras kalan evlerine, aile şirketlerine, emekli maaşlarına kadar el konmuştur. Gerekçe olarak FETÖ'ye yardım ve dolandırıcılık iddiaları gösterilmiştir. Her iki suç isnadından da beraat edilmesine ve beraati Yargıtay onamasına rağmen, evler ve arabalara el konulmuş ve iade edilmemiştir. Arkadaş grubunu silahlı suç örgütü kapsamına sokabilmek için, operasyon günü güya bir kişinin polise ateş ettiği senaryosu hazırlanmıştır. Polise ateş edilmediği yüzlerce delille ortaya konduğu halde, bu suç isnadından ceza verilmiştir. Oysa ki, silahta parmak izi yoktur. Ateş ettiği iddia edilen kişinin elinde ve kolunda barut izi yoktur. Ateş edildiği iddia edilen özel harekat polisinin ise iki elinde dirseğine kadar barut izi bulunmuştur. Olay anına dair çok sayıda kamera görüntüsü olmasına rağmen bunların hiçbiri dava dosyasına getirtilememiştir. Bu görüntülerin bazılarının olduğu güvenlik kamerası kayıt cihazları müsaade edilmiştir, diğer eşyalarla birlikte imha edilmesi talimatı verilmiştir. Yani sanıkların suçsuzluğunu ispat eden, davanın birinci dereceden lehe delili yok edilmiştir. Müvekkil Adnan Oktar'ın, en etkili 7 avukatı etkisizleştirilmek için, haklarında örgüt üyeliğinden dava açılmıştır, 3'ü tutuklanmıştır, 1'i hala cezaevindedir. Müvekkil ve arkadaşları İstanbul'da ikamet etmelerine, aileleri ve avukatları da İstanbul'da olmalarına rağmen, müvekkil önce Edirne, ardından Erzurum ve en son Van cezaevine sevk edilmiştir. Arkadaşları ise Konya, Burdur, Erzincan, Manavgat, İzmir, Kütahya, Afyon, Manisa, Antalya gibi yaşlı anne babalarının ziyaret etmesi mümkün olmayan, İstanbul'a kilometrelerce uzak illere gönderilmişler, adeta sürgün edilmişlerdir. Aynı Sayın İmamoğlu'nun diploma davasındaki heyetin dağıtılması gibi, müvekkil ve arkadaşları hakkında bozma ve tahliye kararı veren hakimler dağıtılmış, dereceleri azaltılmıştır ve halen yargılanmaktadırlar. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dosyalara mütalaa sunan aynı hocaların, müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarının suç örgütü olmadıklarını, isnat edilen suçları işlemediklerini açıklayan bilimsel mütalaaları dosyaya sunulmuştur. Sayın Emir, burada sadece birkaç tanesine değindiğimiz yüzlerce hukuksuzluğa dair gönderdiğimiz dosyaları incelediğinde, bugün CHP'nin yaşadıklarının çok daha fazlasının, müvekkil ve arkadaşlarına uygulandığını görecektir. Sayın Murat Emir'in CHP'yi müvekkil Adnan Oktar'a karşıymış gibi gösteren üslubu, CHP'nin oylarının düşmesine sebep olabilir. Müvekkil Adnan Oktar, Türkiye'nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu, uzlaştırıcı, birleştirici ve laiklik ile, dindarlığın çatışmadan bir arada yaşandığı bir anlayışı savunmaktadır. Müvekkil Adnan Oktar, mütedeyyin, inancını kur, anın rehberliğinde yaşayan bir Müslümandır. Bununla birlikte düşünce yapısı ve dünya görüşü CHP'nin temel ilkeleriyle çok benzerdir. Müvekkil Adnan Oktar, bağnazlığa, yobazlığa kesin biçimde karşıdır, hatta bu doğrultuda uzun yıllardır ilmi ve fikri bir mücadele yürütmektedir. Hayal ettiği gençlik, aydın, eğitimli, çağdaş, modern, dışa dönük, neşeli bir gençliktir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, çağdaş, modern, özgür ve güçlü Türkiye'nin mimarı olarak görmektedir. Sanata, estetiğe ve kültürel gelişime büyük önem vermektedir. Laikliğin, toplumsal barış ve ilerlemenin teminatı olduğuna inanmaktadır. Kadınların toplumun her alanında, özellikle yönetimde aktif rol almaları gerektiğini savunan, kadınların özgür, üretken ve saygın bireyler olarak var olmaları gerektiğini düşünen, kadınlara çok değer veren bir anlayışa sahiptir. Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize ayetine uygun olarak, dinde baskı olmadığını ve inanç özgürlüğünün esas olduğunu savunan bir anlayıştadır. Kur'an'da da anlatılan sosyal adalete inanmaktadır. Müvekkil Adnan Oktar, çok sayıda eseriyle Türkiye'de sağ kesime gerçek Atatürk'ü anlatarak, Atatürk'ü anlamalarını ve sevmelerini sağlamıştır. Müvekkilin CHP'yi tek eleştirdiği konu, kendi düşüncelerinden olmayan kişilere sahip çıkmamaları, haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizliği sadece kendilerinden olanlar için savunurken, diğer görüş ve inançtan kişilere karşı duyarsız veya sessiz kalmalarıdır. Müvekkil Adnan Oktar ve diğer dindar camialara yönelik olumsuz bir tutum, CHP'nin aleyhine sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Türkiye, dini inançlarına bağlı bireylerin ve bu değerler etrafında şekillenen toplulukların önemli ölçüde yoğunlukta olduğu bir ülkedir. Bu itibarla, müvekkil ve benzeri dindar kesimleri hedef alan veya dışlayıcı nitelikte değerlendirilebilecek açıklamalar, CHP'nin toplumun geniş bir kesimiyle arasına mesafe koymasına neden olabilecektir. Dindar bireylerin ve dini camiaların desteği, ülkemizde siyasi partiler açısından son derece önem arz etmektedir. Nitekim müvekkil Adnan Oktar, AK Parti'ye kuruluş aşamasından itibaren güçlü bir destek vermiş, bu destek, partinin yüksek oy oranlarıyla iktidarda kalmasında etkili olmuştur. Bu husus detaylandırıldığında, müvekkil gibi dindar kesimin siyasi süreçlerdeki etkisinin ve desteklerinin ne denli belirleyici olduğu açıkça görülecektir. Müvekkilin Refah Partisi Doğru Yol Partisi'nin ve AK Parti'nin iktidara gelmelerinde önemli rolü olmuş, büyük siyasi bunalımlar vesilesiyle atlatılmıştır. Refah Partisi ve akabinde AK Parti'nin iktidara gelmesinde, müvekkilin çalışmalarının, fikriyatının, entelektüel katkılarının ve yoğun gayretlerinin çok önemli bir rolü vardır. Refah Partisi ve AK Parti, müvekkil Adnan Oktar'ın temsil ettiği bu modern, eğitimli, dindar ve bilinçli Müslüman modelini benimsemiş, müvekkilin çevresinde yer alan genç, vizyon sahibi ve toplumsal değerlere bağlı bireyleri bünyelerine katarak geniş bir taban desteği elde etmişlerdir. Bu yaklaşım, söz konusu partilerin yüksek oy oranlarıyla iktidara gelmelerinde ve uzun yıllar iktidarda kalabilmelerinde belirleyici bir rol oynamıştır. Eğer dikkat edilirse, 2018 yılından itibaren, yani müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik kumpas ve tutuklanmalarının ardından, Türkiye'de hem dindarlık gerilemiş hem de AK Parti büyük oranda oy kaybetmiştir. Müvekkil Adnan Oktar, 1990'lı yılların başından bu yana, merhum Sayın Necmettin Erbakan ile Refah Partisi'ne, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti hükümetlerine kesintisiz şekilde destek olmuştur. Yine bu destek çerçevesinde, merhum Başkan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 7 Büyük Birlik Partili Milletvekili ile bir araya gelip istişare ederek, kendilerini yeni kurulacak Refah Partisi Doğru Yol Partisi hükümetine destek vermeye davet etmiştir. 10 Aralık 1993 gecesi Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın İstanbul gecesinde, müvekkil Adnan Oktar'ın arkadaşlarından Gülay Pınarbaşı'nın, Refah Partisi'ne katılışı sırasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haberlere yansıyan görüntüleri aşağıda. 12 Aralık 1993 tarihli Milliyet Gazetesi'nde, aynı geceyle ilgili, Refah Parti'nin iki kozu başlıklı haberde, Sayın Gülay Pınarbaşı ve Sayın Filiz Ergün'ün birlikte fotoğrafları aşağıda. 12 Aralık 1993 tarihli Milliyet Gazetesi'nin Melih Elitok tarafından kaleme alınan, Erbakan Hoca, Gülay'ı tanıttı başlıklı haberinde, törene arkadaşları Altuğ Berker ve Bahadır Güven ile katılan Gülay Pınarbaşı, Erbakan ve partililer ile milli görüş yemini ettikten sonra parti rozetini aldığı ifadeleri yer alıyor. O gecenin ardından, müvekkil Adnan Oktar'ın arkadaşları arasında yer alan, tanınmış manken ve fotomodeller ile sosyetenin ünlü simaları da Refah Partisi'ne destek olmak amacıyla partiye üye olmaya başlamışlardır. Bu tanınmış simalar, katıldıkları toplantı ve programlarda sık sık, Refah Parti'nin modern ve yenilikçi anlayışına inandıklarını, Sayın Erbakan ile Sayın Erdoğan'a büyük bir sempati ve muhabbet duyduklarını, bu sebeple seçimlerde Refah Partisi'ni destekleyeceklerini dile getirmişlerdir. 31 Ocak 1994 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki Tunca Bengin tarafından kaleme alınan, Adnan Hoca'dan Refah Parti'ye manken ordusu başlıklı haberde, Adnan Hoca ve mankenlerinden oluşan ordusu, 27 Mart seçimleri öncesinde Refah Partisi için çalışıyor, ifadelerine yer verilmiştir. Tunca Bengin haberde, Refah Partisi'ne katılan, ardından da örtünen Gülay Pınarbaşı'ndan sonra, İslami yaşam tarzını benimseyen pek çok ünlü erkek manken, oylar Refah'a derken aralarında Şebnem Dinçgör, Melis Murat Hanoğlu, Cansel Özzengin ve Allegra'nın da bulunduğu sempatizanların sayısı giderek artıyor açıklamalarında bulunuyor. 27 Ocak 1994 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Tunca Bengin tarafından kaleme alınan, Sedef Bozok da Refahçı oluyor başlıklı haberde ise, manken Gülay Pınarbaşı'ndan sonra sosyete dünyasının ünlü ismi Sedef Bozok da Adnan Hoca'nın müritleri arasına katıldığı ifadelerine yer veriliyor. Haberde ayrıca, Adnan Hoca'nın sağ kolu Altuğ Berker, sosyete dünyasının ünlü ismi Sedef Bozok'u da saflarına katmayı başardı. Manken Gülay Pınarbaşı'nı örnek gösteren bazı çevreler, Bozok'un da yakında kapanıp Refah Partisi'ne gireceğini iddia ederken, Sedef Bozok'un yakınlarına, ben de iyi bir Müslüman olmak istiyorum. Böyle bir örnek gruba şu anda rastladım. Hayatımdan çok memnunum dediği öğrenildi, açıklamaları yer alıyor. Tunca Bengin tarafından kaleme alınan 24 Mayıs 1994 tarihli Milliyet Gazetesi'nin, Seren'in Yeni Dünyası başlıklı haberinde ise, bu kez ünlü şarkıcı Seren Serengil hakkında, Adnan Hoca'nın sempatizanları arasına giren Seren Serengil, 5 vakit namaz kılıp Kur'an okumaya başladı, ifadelerine yer verilmiştir. 25 Haziran 1994 tarihli Milliyet Gazetesi'nin, Ankara Milliyet Bürosu tarafından kaleme alınan, Adil Düzen Düğünü başlıklı haberde, Refah Parti Genel Başkanı merhum Sayın Erbakan'ın kızı Zeynep Erbakan'ın, Ankara Sheraton Oteli Balo Salonu'nda gerçekleştirilen düğünü anlatılırken, Adnan Hocacılar alt başlığına yer verilmiştir. Haber içeriğinde ise Adnan Oktar'ın arkadaşlarından, mankenliği bıraktıktan sonra kapanan Didem Ürer'le Gülay Pınarbaşı, nikaha Gökalp Barlan ve Bahadır Güven'le geldi, ifadeleriyle bahsedilmiştir. 30 Mart 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin, Cumhuriyet Ankara Bürosu tarafından kaleme alınan, Refah Parti'den belediyelere Osmanlı modeli, başlıklı haberde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, düzenlediği basın toplantısında Adnan Oktar'ın yakın arkadaşları ile birlikte çektirdiği fotoğrafa yer verilerek, Erdoğan Adnan Oktar'ın müritleriyle, alt başlığı kullanılmıştır. Haber içeriğinde de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığına kesin gözüyle bakılan Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan, pazar gününden bu yana basın toplantısı düzenleyerek neler yapacağını anlatıyor. Erdoğan, dünkü toplantıda da, kamuoyunda Adnan Hoca olarak ünlenen Adnan Oktar'ın müritleri olduğu bildirilen gençleri arkasına aldı, ifadelerine yer verilmektedir. Bu gelişmelerin ardından, Refah Partisi ile Sayın Erbakan'a ve Sayın Erdoğan'a yönelik kamuoyundaki bir takım önyargılar da tamamen yıkılmıştır. Müvekkilin savunduğu, hürafelerden arınmış, Kur'an'a dayalı modern İslam anlayışını benimseyen, ortaya koyduğu örnek modelle başı örtülü ya da açık, toplumun her kesimini kucaklayacağını ilan eden Refah Partisi'ne karşı, vatandaşlarımız nezdinde büyük bir teveccüh oluşmuştur. Nitekim, 1994 senesinde yapılan belediye seçimlerinin ve 1995'te gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinin sonuçları, tam da müvekkil Adnan Oktar'ın döneme ilişkin açıklamalarını doğrular şekilde gerçekleşmiştir. Refah Partisi, 1994 belediye seçimlerinde, başta Ankara ile İstanbul olmak üzere 28 şehirde seçimleri kazanarak en çok ilde seçim kazanan parti olurken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, Sayın Melih Gökçek ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişlerdir. 24 Aralık 1995'te gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde ise, merhum Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi, oyların %21,4'ünü alarak seçimden birinci parti olarak çıkmıştır. Müvekkil Adnan Oktar'ın girişimleri vesilesiyle, merhum Başkan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partili 7 milletvekilinin, Refah Parti Doğru Yol Partisi hükümetinin güven oyu alabilmesi amacıyla dışarıdan verdikleri destek. 1995 seçimleri sonrasında merhum Necmettin Erbakan önderliğindeki Refah Partisi'nin, Doğru Yol Partisi ile koalisyon yapmak ve meclisten güven oyu alabilmek için 7 milletvekili desteğine ihtiyacı vardı. Eksik kalan bu 7 milletvekili desteği, müvekkil Adnan Oktar'ın bizzat Büyük Birlik Parti lideri merhum Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 7 Büyük Birlik Partili milletvekiliyle görüşüp istişare etmesi sonucunda tamamlanmıştır. Bu gelişme üzerine, Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında kurulan Refah Parti Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümeti, TBMM'deki 8 Temmuz 1996 tarihli güven oylamasında merhum Başkan Sayın Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partili 7 milletvekilinden aldığı destek sayesinde, 278 kabul oyuyla güven oyu alabilmiş ve hükümet krizi bu sayede atlatılmıştır. Bu tarihi olay, 2020 yılında Bilge Oğuz Yayın Evi'nin yayınladığı, Kürşat Mican'ın, Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası isimli kitapta da geçmektedir. Kürşat Mican kitabında, olayı şöyle anlatmaktadır. Refah Parti Doğru Yol Partisi hükümeti kuruldu kurulmasına, ama güven oyu alması için meclisten 7 milletvekiline ihtiyaç vardı. Yani Büyük Birlik Partisi'nin milletvekillerine, hükümete destek vereceğini açıklaması üzerine kilit parti olan Büyük Birlik Partisi'ne birçok yerden baskılar ve tehditler geldi. Kartal medyası Büyük Birlik Parti'ye yönelik kirli saldırılarına hız verdi. Büyük Birlik Parti'ye yönelik iç ve dış odaklar tarafından dört bir yandan linç kampanyaları başlatıldı. Bazı karanlık güçler, çıkar çevreleri Büyük Birlik Parti'ye kirli oyunlar oynamak istediler. Ama cesur, dürüst ve dirayetli lider Muhsin Yazıcıoğlu ve partisi bu tehditlere pabuç bırakmadı. Kürşat Mican, güven oylaması konusuyla ilgili olarak merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerine de kitabında şöyle yer vermiştir. Muhsin Yazıcıoğlu, istişarenin gereğini yaptık. Evet dedik, çünkü bugünkü şartlarda hükümetin güven oyu almaması durumunda ülkenin yeni bir belirsizliğe düşeceğini düşündük ve bundan kaçınmak istedik. Burada, merhum Başkan Sayın Yazıcıoğlu'nun, istişarenin gereğini yaptık, evet dedik sözleriyle kastettiği, Sayın Yazıcıoğlu ve beraberindeki Büyük Birlik Partili 7 milletvekilinin, müvekkil Adnan Oktar ile yapmış oldukları istişare toplantısıdır. Müvekkil Adnan Oktar'ın, siyasetin içinde olma niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Müvekkil Adnan Oktar, siyasetle bir ilgisinin olmadığını defalarca ifade etmiştir. 40 yıldır kendisine birçok partiden siyasete atılmasıyla ilgili teklif gelmiş ve hiçbirini kabul etmemiştir. Ancak, ülkemizi ve milletimizi çok sevdiği için, ülkemize fayda getireceğini düşündüğü durumlarda siyasi partilere, hükümetlere tavsiyeler vermiş, istişarelerde bulunmuştur. Müvekkil Adnan Oktar, Sayın Özgür Özel'in kucaklayıcı ve samimi tavrını takdire şayan görmektedir. Ancak diğer CHP'lilerin de bu konuda titiz ve duyarlı olmaları gerektiğini düşünmektedir. Müvekkil Adnan Oktar, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Türkiye İttifakı ile tüm kesimleri, tüm inançları, tüm görüşleri kucakladıklarını, Türkiye'yi seven herkesin partisi olacaklarını sıklıkla belirterek, Türkiye'yi birleştirici söylemlerde bulunmasını son derece önemli görmekte ve takdirle karşıladığını belirtmektedir. Sayın Özgür Özel'in özellikle aşağıdaki sözü, Müvekkil Adnan Oktar'ın dikkatini çekmiştir. Bu ülkede izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir Peygamberimiz Muhammed Mustafa, bir de ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne Peygamberimiz ne de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır. Sayın Özel'in, yalnızca laik ve Atatürkçü kesimleri değil, aynı zamanda muhafazakar ve dindar kesimleri de kapsayıcı bir anlayışla kucakladığını ifade eden beyanları, kendisinin hem laiklik ve demokrasi ilkelerine bağlı, hem de inanç özgürlüklerine saygılı, dindar bir anlayışta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu açıklamalar, olası bir iktidar döneminde sağ görüşlü, dindar ya da muhafazakar vatandaşların herhangi bir haksızlığa, hukuksuzluğa veya ayrımcılığa maruz kalmayacaklarına dair güven verici bir teminat mahiyetindedir. Türkiye'de bugün en önemli ihtiyaç birlik ve beraberlik ruhunun inşa edilerek, kutuplaşmanın son bulması ve bununla birlikte her kesimin adil, hakkaniyetli, hukuka uygun bir muamele görmesinin temin edilmesidir. Müvekkil Adnan Oktar, uzun yıllardır CHP'nin dindarlara, cemaatlere, tarikatlara, sağ kesimden kişilere de sahip çıkması, onların da hakkını hukukunu aramaları gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmaktadır. CHP'nin bugün oylarının büyük ölçüde artmasının sebebi, söylemlerini bu yönde değiştirmiş olmaları, daha geniş kitleleri kucaklamaya başlamalarıdır. Ancak Müvekkil Adnan Oktar, Sayın Özel'in bu konuda istisna yapmasının partiye oy kaybettirebileceğini hatırlatmaktadır. Örneğin Sayın Özel'in, Müvekkil Adnan Oktar'ın arkadaşlarından, TCDD Genel Müdürlüğü'ne getirilen Murat Atik'i hedef gösteren ifadelerini düzeltmesinin son derece önemli olduğu kanaatindedir. Murat Atik, yıllarca müvekkilin arkadaş grubunda yer almış, çok iyi yetişmiş, Kur'an'ı, helallere ve harama dikkat etmeyi öğrenmiş, fedakarlıklarda bulunarak güzel kültürel çalışmalar yapmış, bu arkadaş grubundan ayrıldıktan sonra da eğitimi ve çalışkanlığı ile güzel başarılar elde etmiş, saygın bir iş insanıdır. Murat Atik görevde kalmış olsaydı, parti ayırt etmeksizin herkese çok iyi davranırdı, CHP'lilere de sahip çıkan bir anlayışla hizmet ederdi. Her görüşten insanı yanında görevlendirirdi. Siyasi görüşüne göre ayrım yapmazdı. Çünkü kendisi bu ahlakta yetişmiş, iyi meziyetlere sahip, hakkaniyetli, dürüst, sevgi dolu, vicdanlı bir insandır. Ancak Sayın Özgür Özel'in sözleri sonrasında istifa etmek durumunda kalmıştır. Müvekkilin arkadaş grubunda bulunup bu eğitimi aldıktan sonra, iş hayatında çok başarılar edinen, tanınan birçok kişi vardır. Murat Atik bu kişilerden yalnızca biridir. Sayın Özgür Özel, geçmişte söylediği Murat Atik'le ilgili ifadelerinde, sanki Murat Atik ve Müvekkil Adnan Oktar gerçekten kanunsuz işler yapan bir suç örgütüymüş gibi bahsetmiştir. Sayın Özgür Özel, özellikle son aylarda CHP'nin ve bazı gazetecilerin yaşadıklarından dolayı, tutuklanmanın veya yargılanmanın suçlu olmayı gerektirmediğini anlamış olmalıdır diye düşünmekteyiz. Sayın Murat Emir'in, kendilerine sayısız haksızlık ve hukuksuzluk yapan yargının, Müvekkil Adnan Oktar söz konusu olduğunda doğru kararlar verdiğine samimi olarak inandığını sanmıyoruz. Farklı düşünce, inanç ve yaşam şekline sahip olan bireylerin yargı yoluyla adeta cezalandırıldıkları, adalet sistemine olan inancın Cumhuriyet tarihinin en zayıf düzeyine indiği bir dönemden geçilmektedir. Böyle bir ortamda, kendilerine yönelik türlü hukuksuzlukların yapıldığını anlatırken, mağduru olunan aynı yargı mekanizmasının Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşları bakımından adil ve tarafsız bir şekilde yargıladığını düşünmek, hakkaniyet ilkesiyle bağdaşır bir tutum olmayacaktır. Müvekkil Adnan Oktar'a ilişkin tüm soruşturma ve dava dosyalarının içi boştur, dosyalarda tek bir somut suç delili bulunmamaktadır. Dosyalarda yer alan iddialar, cezaeviyle tehdit edilen kadınların veya tutuklandıktan sonra, bir daha gün yüzü görmeme tehdidiyle karşı karşıya bırakılan sözde itirafçıların soyut, çelişkili ve yönlendirilmiş beyanlarından oluşmaktadır. Bu beyanları doğrulayan, destekleyen veya maddi gerçeklikle ilişkilendirilen tek bir delil ise bulunmamaktadır. CHP'nin, gerçek bir Türkiye ittifakı kurmak, tüm halkın oyunu, güvenini, teveccühünü kazanabilmek için, her kesime adaletle, hakkaniyetle yaklaşması gerektiğini düşünmekteyiz. Dosyanın detaylarını, içeriğini, yaşanan zorlukları, eziyetleri bilmeden, öğrenmeden, soruşturmadan, bir grup hakkında önyargıyla sözler sarf edildiğinde, herkesin kucaklanacağına dair vaatler yerini bulmayacaktır ve bu CHP'ye oy kaybettirecektir. Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularının, hatta Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili konularda görüş bildirenler de dahil, müvekkil Adnan Oktar'ın yargılandığı dosyada suç olmadığını, ortada bir suç örgütü değil bir düşünce grubu olduğunu, bu davanın ısmarlama bir dava olduğunu açıkladıkları hukuki mütalalar dava dosyalarında bulunmaktadır. Sayın Emir'in, hem Türkiye'nin en güçlü muhalefet partisinin bir milletvekili, hem de bir hukukçu olarak, Adnan Oktar dosyasını baştan sona dikkatle incelemesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Kendileri de benzer süreçlerden geçerken, müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarının maruz kaldıkları hukuksuzlukların, CHP'den kat be kat daha fazla ve şiddetli olduğunu görecektir. Bilvekale bilgilerinize sunarım.